Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Sen de gitme Triyanda Filiz. Ayla Kutlu. Bilgi Yayın Evi. 2. basım 1991. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Güzin Arat. Sen de gitme Triyanda Filiz. Ayla Kutlu bu kitabında masal kadınlarıyla tanıştırıyor bizi. Triyanda Filiz onlardan yalnızca biri. Sen de gitme Triyanda Filiz. Masal kadınları. Acılı sızılı ama duyguları dipdiri. Öfkeli ama özverili. Dışlanmış ama yaşama sımsıkı tutunan kadınlar. Hiçbiri peri masallarının tüller içindeki kadınları değil. Düşlerde bile ulaşılamayan, ulaşılınca horlanan kadınlar. Ayla Kutlu zaman zaman okurun düş dünyasını zorluyor. Bunlar ancak masallarda olabilir dedirtiyor ama olağanla olağan dışı arasındaki çizgiyi ustalıkla çiziyor. 1990 Sait Faik Öykü Ödülünü alan yapıtı beğenerek, etkilenerek okuyacaksınız. Doğasını ve insanlarını bende yeniden doğuran, iç zenginliğimi, düş gücümü ve yaratıcılığımı çoğaltan kentime, İskenderun'a. Hayatlarında kederden başka olay olmayan bizler, zamanı ıstırabın zonklamalarıyla ve acılı anların anısıyla ölçmek zorundayız. Acı çekmek bizim varoluş yolumuzdur. Geçmişte çektiğimiz acıların anısıysa kimliğimizin devamlılığının garantisi, kanıtı olarak gereklidir bizim için. Oscar Wilde. Sen de gitme Triyanda Filiz. Sultan sabah erkenden alışveriş için sokağa çıktı. Kocasıyla birlikteydi. Kuşağına takılı zincirin ucundaki anahtarla kapıyı kilitledi. İtti sonra. Sağlamdı. Buna zorunluyum der gibi baktı kocasına. Adam anlayışla gülümsedi. Küp gibi sağırdı. Sağırların sessizlikten kurtulmak için gösterdikleri çaba gözlerinde ışıl ışıl yandı. Sultan kocasını eliyle yönlendirdi. Köşeyi dönüp evin önünden geçmek istiyordu. Adam madeni sesiyle sordu. Uyanmış mıdır? Kulağına yaklaştı, bağırdı sultan. Kapıyı onun için kilitledim. Bütün derdi evden kaçmak. Önden geçersek ana kapıyı da yoklarız. Sesi sabahın erken saatinde boş sokakta yankılandı. Duvarın dibinde uyuyan sokak köpeği ürktü, koşarak uzaklaştı. Adam üzüntüyle topal köpeğin ardından baktı. Sultan kocasının köpeklere sevgisini biliyordu. Geç kalmamak için adamı kolundan çekti. Köşeyi döndüler. Dar sokağın önüne set çekmiş, sokağı kesip bitirmiş evin ön kapısını yokladı. Kilitliydi. Sultan üç katlı evin pencerelerini gözden geçirdi. Bütün perdeler kapalıydı. Hepsi değil, ön kapının sol yanındaki pencerenin önünde Triyanda Filiz duruyor. Alt dudağı sarkmış, küskün. Sultan gülümsedi. Avucunu öptü, öpücüğü kıza üfledi. Kız omuz silkti, kaşlarını çattı. Sultan geçip gidemedi. Pencereye yaklaştı. Kız telaşla kapıyı gösterip açması için işaret etti. Sultan da işaretle anahtarın kendisinde olmadığını söyledi. Kız yine suratını asıp arkasını döndü. Giysisinin ense düğmesi iliklenmemiş, uzun dalgalı kumral saçları taranmamıştı. Sultanın yüreği ağrır gibi oldu. Az önce iri kara gözleri, sarkıttığı kıpkırmızı dudaklarıyla ne kadar güzeldi. Döndü kocasına baktı. Adamın gözleri acıma doluydu. Sultan koluna asıldı, yürüdüler. Kız arkalarından cama vurdu. Duymazdan geldi. Açamazdı kapıyı, işinden olurdu. Akşama doğru sultanın kocası İskenderun'a döndü. Adamla iki sözcük edip uğurlar olsun bile diyemedi sultan. Çok işi vardı. Fransız ordusunun yiyecek muhtemedi, Monsieur Antoine ve eşi yemeğe çok önemli bir konuğu, Mayor Mortal'ı çağırmışlardı. Kusursuz bir yemek gerekiyordu. Bütün çalışanlar seferber oldu. En zor yemekler hazırlandı. Sultan sabah erkenden çarşıya çıkmış, eşek arabası yükle dönmüştü. Sebze, meyve ve bin türlü otlarla. Nane, maydanoz, zahter, semiz, tarhun, reyhan, defne, ıtır, dereotu, tere. Yılan balığı bir akşam önce gelmiş, hazırlanmıştı. Etlerse öğle üzeri. Madame Theodore öğleye doğru çıktı odasından. Tirşe geceliği, aynı renkte daha kalın ipekten sabahlığı, beyaz pomponlu terlikleriyle masallardan kaçıp gelmiş bir kraliçeydi o. Theodora'nın boyunca kızı olduğuna kimseler inanmazdı. Vardı, Alexia. Yakında evlenecekti, 21 yaşında, annesi kadar olmasa da güzel bir kız. İkizler, Niko ile Elenia, 12 yaşındaydılar. Birbirleriyle didişmedikleri zaman Triandafilis'e sataşır, kızı ağlatana kadar ileri giderlerdi. Triandafilis ikinci çocuktu. Theodora'dan bile daha güzeldi. 15 yaşında, saf, hatta geri. Triandafilis hizmetçilerin sevgilisi. Öyle yumuşacık bir çocuk ki. Kardeşlerinden başka kimseyle sorunu yok. Hep sokağa kaçmak ister. O yüzden evin ön kapısı da yandaki bahçe kapısı da sürekli olarak kilit altında. Çalışanlar da evin bireyleri de sürekli kapıları kontrol ederler. Monsieur Antoine kimseyi azarlamaz, hatta zaman zaman şakalaşır. Ama Triandafilis birkaç kez kaçtı ve onu izleyen günlerde yaşamak bütün çalışanların burnundan geldi. Sert ve acımasızdı Monsieur Antoine. Kimini kovdu, kimini dövdü. Evdeki fırtına öylesine ürkütücü oldu ki kendileri soluk almak için Triandafilis'e soluk aldırmamayı yeğlediler. Hep evdeydi. Bebekliğinde, çocukluğunda, okul çağında. Annesiyle dışarı çıkabilirdi ancak. Onun dışında Triandafilis'in özgürlüğü üstüne cam kırıkları yerleştirilmiş yüksek bahçe duvarının başladığı yere kadardı. Kaç kez o sınırı büyütmek için ayakkabısını çıkarıp ayağını toprakla duvarın bitiştiği çizgiye yapıştırdı. Merdiven buldu, duvara tırmandı. Ayakları, parmakları kesildi. Merdiveni yukarı çekip sokak yanına uzatamadığı için duvarın üstünde kaldı. Ellerinden, ayaklarından kanlar akıyor, saçları rüzgarda uçuşuyor, iri gözlerinden yaşlar savruluyordu. İnmiyordu bahçeye. Özgürlük öte yanda, 20 santim ötesindeydi ama 3 metre aşağıdaydı. Kendini o yükseklikten aşağı atamadı. Merdiven kilitli tavan arasına kalktı. Hizmetçiler yeni bir fırtınayı acılarla, korkularla savuşturdular. Triandafilis iyice baskıya alındı. Gövdesi düzenli gelişiyor, uzuyor, biçimleniyordu. Monsieur Antoine nice doktorlar getirdi, nice doktorlara götürdü. Umut yoktu. Triandafilis'in zekası 7 yaşındaki bir çocuğunkini hiçbir zaman geçemeyecekti. Bunu anlamıyordu o. Yalnızca özgürlüğü özlüyordu. Bu kendisine tanınmayınca eşyasını özgürlüğe kavuşturmayı denedi. Ayakkabıları, çorapları, kurdeleleri, bileziği, kolyesi, hatta donu. Yüksek duvarı aşıp sokakta özgürlüğü buldu. Daha sonra bahçe çiçekleri, mutfaktaki sebzeler, pastalar, çörekler, kuru yemişler, yemesi için önüne konan yemekler. Her hafta cam kırıklarıyla dolu yüksek duvara çıkıp oraya birikmiş, çürüyen, kokan yiyecekler temizleniyor, takılı eşya toplanıyordu. Monsieur Antoine'ın işinde gece ve gündüz belli değildi. Çocuklarını sevmeyi bilmiyordu. Babası çocukların baş ağrısı olduğunu söylerdi. Mersin'deki evden kaçıp Beyrut'a gitmiş, zengin olduktan sonra Antakya'nın iyi ailelerinden birinin kızı olan Theodora ile evlenmiş, ailenin tek şartı olan bu kente yerleş sözünü tutmuş, işlerinin bir kısmını buraya taşımıştı. Fransız işgali ve mandası zenginliğini artırdı, ilişkilerini güçlendirdi. Önünde sonsuz görünen bir yol açıldı. Artık çiçekler toplar gibi rahatlıkla para toplama dönemine girdi. Daha çok toplamak için daha çok dolaşmak gerekiyor, o da bunu hoşnutlukla yapıyordu. Bir hayalet kadar az görünüyordu evde. Göründüğünde de yalnızca Triandafilis'i kucaklıyor, koskoca kızı kucağına oturtup yüzüne bakarak yağmur gibi gözyaşı döküyordu. Mersin'in bir kenar mahallesinde tek göz odada oturan yoksul balıkçının oğlu, yaşamdan, sokağın çocuklarından korkan Antoine, kızının derin, iri ve gamlı gözlerinde kendisine bakıyordu. Piryanda Filiz, bütün evin ürktüğü bu koskoca adamın kucağında büyük ellerinin sarılışından, saçlarını okşayışından rahatsız, yüzüne tokatlar indiriyor, "Bırak!" diye bağırıyordu. "Bırak beni, bırak, bırak!" Sevgisini anlatamayacağını neden sonra anlayıp bırakıyordu kızını. Odasına kapanıp kapıyı kilitliyordu. Yarım saat, bir saat sonra odadan çıkan göz çevresi kırmızı bebekleri yeşermiş adam evin ürkütücü reisiydi yine. Bir gece kalıyordu. En çok iki gece. Sonra Beyrut'a gidiyordu Monsieur Antoine. Büyük, rahat, şoförlü, Volvo'suyla, Fransız genel komutanıyla bitmeyen işlerini çözümlüyordu. Akşam hazırlanmış sofrayı gözden geçirmek için odasından çıktı Theodor. Kusur bulamadı, Piryanda Filiz'i sordu. Odasında sultanla birlikte dediler. Eteğinin önünü kaldırarak geniş alçak merdiveni çıktı, koridorun sonuna kadar yürüdü, kapıyı açtı. Sultan saçlarını tarıyordu kızın. Upuzun bırakmış, yanlarından aldığı iki ince tutamı örüp tepesinde birleştirmişti. Kurdeleyi tokayla bu örgülerin üstünde tuttururken Piryanda Filiz kapıya döndü. Annesine koşmak istedi. Yalnız kurdele değil, örgüler de iki yana düştü. "Anne, misafir istemiyorum, giyinmek istemiyorum." "Kibar bir kız gibi davranmalısın yavrum, misafir gelecek. Artık gelme diyemeyiz." Piryanda Filiz annesine kızgınlıkla baktı, parmağını giysisinin yakasına taktı, çekti, düğme fırladı. Sultan çevresinde dönenmeye başladı. "Yapma yavrum, nerede o akıllı kızım benim?" Theodora kapıyı kaparken parmağıyla sultanı çağırdı. Aralıkta tembihledi. "Sakinleştir şunu. Binbaşıyla beni yapayalnız bırakmasını istemediğimi söyle. En sevgili çocuğum olduğunu, onu görmeyince mutsuz olduğumu anlat." Sultan başını salladı. Bu her zamanki oyun. Annesinin sevgisini neden söylemediği de biliniyordu. İkizler çok kıskanıyordu Piryanda Filiz'i. Annesinin isteğine uydu Piryanda Filiz. Hazırlandı, kapının yanındaki pencereye gitti. Karşıdan gelen insanlar ev sokağın karşısında bir dev gibi çıktığı için ya sağa ya sola kıvrılarak gidiyorlardı yollarına. Yalnızca eve gelen konuklar karşısındaydı Piryanda Filiz'in. Bu akşam saatinde kimseler yoktu. Bir köpek, bir kedi, bir kuş, hatta bir fareyi bile özledi Piryanda Filiz. Niko yavaşça yaklaştı, giysisinin kuşağını çözdü. Elenia saçının ortasından bir tutam kesti. Onun sessiz durduğunu görünce gergin çoraplarını aşağı çektiler. Alexia yukarıdan inerken saçı biçimsiz yerinden kesilmiş, kuşağı çözülmüş, çorapları düşük Piryanda Filiz'e dudak büktü. Ahmaklarla uğraşacak zamanı yoktu. Nişanlısıyla buluşacaktı. Nişanlı sözün gelişi. Bu kaçıncı nişanlıydı? Fransız subayları bir haftalığına, 15 günlüğüne Alexia'nın nişanlısı oluyordu. Onlar da eğleniyordu Alexia'da. Alexia ortalığı karıştırmak için bağırdı. "Anne, dikkatli olun, Piryanda Filiz kaçmaya hazırlanıyor." Piryanda Filiz ablasının sesini duyunca sokaktan koptu. Şaşkınca baktı. Bir meleğe benziyordu. Gözleri iri iri açılmış, dantelli giysisi kabarık, boynu eğik. "Anne, ikizler, mutfaktakiler dışında bütün çalışanlar bir anda işlerini bırakıp salona toplandılar." Alexia çıngıraklı kahkahalar attı. Piryanda Filiz koşuşturmacaya umursamadan baktı. Theodora öfkeyle dişini sıktı. Odasına dönerken çalışanlara gözdağı verdi. "Kapıları kontrol edin." Dağıldı herkes. Kapılar kontrol edildi. Alexia yan kapıdan çıktı. Kapıyı hizmetçinin biri ardından kilitledi. Mayor Portal o sırada ön kapıya geldi. Theodora, Monsieur Antoine'ın bu akşam gelemeyeceğini biliyordu. Konukları davet ediyor, yemek bittikten epey sonra geç saatte eve geliyordu. Karısının hoşlandığı insanlardan hoşlanmıyordu. Theodora ise onun hoşlandıklarından tiksiniyordu. Her davet gecesi Antoine'ın bırakamayacağı işinin çıkacağını önceden bilirdi. Antoine'ın konukları ise Theodora'nın yüzünü birkaç dakikalığına görebilirdi, şansları varsa. Özür dilenirdi, rahatsızdı. Kapı açıldı, büyük bir kutu İsviçre çikolatası getirmiş Portal, paketi Piryanda Filiz'e uzattı. Trianda Filiz iki kolunu birden uzattı. Binbaşı şaşkınca paketi kızın kollarının üstüne koydu. Niko ile Elenya koştular. Annelerinin çevresinde onun giysisini buruşturarak dolandılar. Binbaşı Portal'ın gece giysisinin sırmalarını okşadılar. Trianda Filiz'in kollarındaki büyük kutuyu kapıp uzaklaştılar. ''Çok canlı çocuklar'' dedi binbaşı. Gülümsedi. Ayıpladığı belliydi. ''Özür dilerim'' dedi Theodora. ''Hem çocuklarım hem kocam için. Her güzel geceyi bozmayı iyi bilir benim ailem. Üzülmeyin madam. Ben sizin konuğunuzum. Başkaları o kadar çekici gelmiyor. Hele kocanız hiç.'' Trianda Filiz ağzı açık bakıyordu onlara. Rahatsız edici bir şey vardı ortada. Ama ne? Ben yukarı çıkıyorum anne. Sultana bir şey soracağım. Çıktı. Sultanı aramadı. Geniş sahanlığın parmaklıklarına tutunup çömeldi. Onları izledi. Binbaşı birkaç kez alçak sesle bir şeyler söyledi. Annenin elini öptü ard arda. Başka şey olmadı. Uslu uslu oturdular. Sultana yakalandı. Gözleriyle azarladı sultan onu. Trianda Filiz'in dudakları kıvrıldı, gözlerinde yaşlar birikmeye başladı. Sultan sarıldı, öptü, saçlarını düzeltti. Trianda Filiz'in gözyaşları kuruyunca odasına götürüp görünüşüne çeki düzen verdi. Yemek çanı çalınca Trianda Filiz koşarak aşağı indi. Sıkıcı bir yemek oldu, annesi yakında Beyrut'a taşınacaklarını anlatıyordu. Trianda Filiz bunu zaten biliyordu. Binbaşı Portal buna memnun olduğunu söyledi. Niko elindeki kaşığı sallayarak söze karıştı. ''Gitmeyi çok istiyorum ben de ama şartım var. Bu aptal Trianda Filiz'i burada bırakalım diyorum.'' ''Haklı'' diye atıldı Elenya. ''Aptal bir ablamız var diye okulda alay ediyorlar bizimle. Aptal değil aslında, deli. O hizmetçilerle burada kalabilir. Zaten onları seviyor.'' Theodora azarlayan edayla baktı ikizlere. Binbaşı ise Trianda Filiz'i gözledi. Önüne konan yemeği yiyordu. Konuşulanları duymamış gibiydi. ''İkizlerin bu duygusuzluklarına çok üzülüyorum.'' dedi Theodora. ''Az kaldım adam. Göreceksiniz sonradan en çok ikizler koruyacaktır onu. Çocukluktan çıkmak üzereler.'' Bu dumanlı baş o yüzden. Elenya binbaşıyı yalancı çıkarmak istiyormuş gibi uzandı, Trianda Filiz'in giysisinin arkada iliklenen bütün düğmelerini açtı. Trianda Filiz, dünya tabağının içindeymiş gibi dalmıştı. Niko kızın bacağını tekmeledi. Trianda Filiz bir eliyle bacağını ovuşturdu, yüzü acıyla kasıldı. Yine başını kaldırmadı. Theodora öfkeyle baktı ikizlere. Başlarına eğdiler. Az sonra sofradan kalkmak için izin istediler. Elenya, Trianda Filiz'in kurdelesini çözdü yanından geçerken. Niko dil çıkardı. İkisi birbirlerini itip kakarak, kahkahalar atarak çıktılar. Binbaşı gözlerini alamıyordu Trianda Filiz'den. Karşısında utangaç bir melek oturuyordu sanki. Kendini zorlayarak Theodora'ya döndü. ''İnsana keder verecek kadar güzel bir çocuk bu madam. Kaçıncı çocuğunuz?'' ''İkinci.'' ''Okuduklarımın gerçekliğini gözlerimle görüyorum şimdi.'' ''Ne okumuştunuz binbaşı?'' İkinci çocukta ortaya çıkan zeka geriliğinin nedenini anlatıyordu yazı. Neden? Kanların uyuşmamasıymış. ''Kimin kanlarının?'' ''Kadınla kocasının.'' ''Kocamla benim hiçbir şeyimiz uyuşmaz ki binbaşı.'' ''Üzülmeyin madam. Bundan ilk yakınan kadın siz değilsiniz.'' ''Onu anlatıyordum.'' İkinci çocukta ortaya çıkan ve kan uyuşmazlığından doğan zeka geriliği kan değiştirilebilirse giderilebilir deniyordu. Saçma, öyle olsa neden yapmıyorlar bunu? Çünkü şimdiye kadar kanı değiştirilen bütün çocuklar öldü madem. Kanda henüz bilmediğimiz bir özellik var. O anlaşılınca sorun kalmayacak. Diyelim ki böyle bir şey var binbaşı. Bunun Trianda Filiz'e yararı ne? Ne yazık bunun yanıtını bilmiyorum. Belki yararı yok. Theodora hüzünlendi, kızına baktı. Açık pencereden bir yasemin dalı girmişti. İnce uzun dal Trianda Filiz'in başının üstünde sallanıyordu. Gözleri tabağında, elleri kucağındaydı. Onun güzelliğinden yüreğine ağrı saplandı annenin. Kız hiçbir şeyin ayırdında değildi. Başını kaldırmadan çok yüksek, ayarsız ve duyarsız bir tonda sordu. ''Yemeğimi bitirdim anne, kalkabilir miyim?'' ''Kalk yavrum.'' Kalktı, başıyla binbaşıya selam verdi. Kusursuzdu davranışı. Çıkmak için döndüğünde masaya çarptı ayağını. Türkçe bir küfür savurdu. Hay nı timin masası. Theodora'nın tüyleri diken diken oldu. Tek avuntusu binbaşının bu sözlerin anlamını bilmiyor olmasıydı. Yüzüne baktı adamın. Ne yazık, binbaşı öğrenmişti sözleri. Belli etmemeye çalışarak gülüyordu. Triandafilis'i bekleyen sultan kızı soydu, yıkadı. Memeleri dimdik, biçimli bacakları uzun, tüyleri sarımsı ve belli belirsizdi. Gıdısından öptü onu. Odadan çıkarken Triandafilis seslendi. Masal sultan, masal anlatmayı unuttun. Bu akşam geç yatıyorsun kuzu. Masal anlatmayacağım. Uykunu alamazsan ertesi gün huysuz oluyorsun. Dudakları kıvrıldı. Triandafilis ağlamaya başladı. Sultan korktu. İki tür ağlaması vardı kızın. Bu hangisiydi bilmiyordu. Saatler süren mi, hemen kesileni mi? Geri döndü, ışığı yaktı, masala başladı. Bunu istemiyorum. Dev kız masalını anlat. Dev kız odaya girdi. Dev kız odaya zorlukla sığıyordu. Bir dolandı, Triandafilis'in çenesini okşadı, gülümsedi, ardından masalı yaşamak için memleketine gitti. Triandafilis'le sultan onu sessizce izlediler. Bir duvarın ardına pusup olanı biteni seyrettiler. Bir karı kocanın 40 oğlu vardı. Bu oğulların her biri bir huydaydı. O yüzden her biri ayrı iş tutmuştu. Biri avcıydı, biri duvar yapıcısı. Birisi tembeldi, öbürü gökyüzüne, yıldızlara merak salmış. Biri kavga gördüğü zaman dayanamaz, bir başkası kız görünce peşine düşer. Biri aptaldı, bir başkası her işin önceden belirlendiği gibi yapılmasına özen gösterirdi. Anayla baba, bu oğulların dedikleri olsun, gönülleri kırılmasın diye didinir dururlardı. Hırgür eksik olmazdı evde. Biri diğerini hırsızlıkla suçlar, bir başkası odasının karıştırıldığını, bir diğeri kendisine az yiyecek verildiğini söyler, sürekli bir çatışma ortamı oluştururlardı. Ana baba bunu aldı. Dediler ki, biz bir kız istiyoruz. Bütün sıkıntılarımızı ortadan kaldırsın. Bize sevinç getirsin. Ne olursa, nasıl olursa olsun ama bizi kurtarsın. Dev kız doğduğunda oğulların hepsi ürktüler ondan. Analarını babalarını zorladılar. Bu kızı ortadan kaldıralım. Yarın öbür gün hepimiz için felaket olur bu. Ana ile baba kıyamadılar. Dev olsa da çirkin görünse de o bizim çocuğumuz, onu seviyoruz dediler. En küçük oğul haklı buldu onları. Kendisini tehlikeye atmak da istemedi. Atını eğerledi, heybesini doldurdu, büyüklerinin elini öptü, bindi, tozu dumana katarak vurdu gitti dağın ardında gitti. Onu gözden ırak tutan dağ, başka dağların ardında kaldı. Yıllar geçti, dev kız büyüdü, baktı ağalarından birisi sürekli kumar oynuyor ve hile yapıyor. Bir yutkundu, iki yutkundu, sonunda bir pençe attı, oğlan sizlere ömür. Triandafilis kıkırdadı. Bir başka ağabeyini de pusu kurup öldürdü. Kadın kız demeden saldırıp gebe bırakıyordu onları. Sonra da marifetmiş gibi herkese anlatıyordu bunu. O kızlara, kadınlara kötü gözle bakıyordu başka erkekler. Ağasının adı çapkına çıkmış, saldırıya uğrayanlar ise ahlaksız, fahişe, piç anası olmuşlardı. Dayanamadı, vurdu, yıktı. Bir diğeri dünyayı yönetiyordu. Ağacı yaşken koparıyor, ekinin içine hayvan sürüyor, ürünü benek düşmeden ucuza kapatıyordu. O da gitti. Biri bütün evleri üstüne geçirmiş, insanları yalvar yakar ediyordu. Bir başkası yakmaktan hoşlanıyordu. Bütün ormanlar gidiyordu onun adım attığı yerde. Sonunda kendisi de üstüne düşen bir ağacın altında terki dünya eyledi. Velhasıl yıllar geçip en küçük gezgin oğlan anasını, babasını, ağalarını ve bacısını özlediğinde çal kamçı etti atına. 6 tanesini çatlattı, 7.'si çok güçlüydü. 8 menzil bitirdi, 9. menzilde pes etti. Vur beni insanoğlu, yüklen semerimi, var git yoluna. Oğlan baktı ki at yavuzdur, içi razı gelmedi bırakmaya. İndi üstünden, dizginine asıldı, yürüyerek köye girdi. İyi ki böyle girdi, sessiz ve tozsuz. Dev kız haksızlıkları yok etmiş ama kendi gücüne hayran kalmış bir hasta insandı artık. Kimseye yaşama hakkı vermiyordu. Sustu sultan, soluk aldı. Baktı, Triyanda Filiz uyumuş. Dev kızın sonunu merak etmiyor, uyuyordu her zaman.